Merhabalar dostlarım. Podcast'imin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde de geçen bölümde olduğu gibi 20'li yaşlar hakkında konuşmaya devam edeceğim. Çünkü zaten söylediğim gibi ikinci sezonun konusu, teması 20'li yaşlar. Şimdi bu bölüm içinde dedim ki 20'li yaşlar hakkında bize kimsenin anlatmadığı, bizim ancak yaşayarak öğrendiğimiz şeyler hakkında konuşalım biraz daha istedim. Çünkü ne okullarda, ne aile, ne akraba ortamlarında bize bunlar daha önce söylenmiyor. Ya da söyleniyor ama tam olarak biz bunları öğrenemiyoruz, bilmiyorum. Yani okullarda bunların kesinlikle söylenmediğine eminim de sonrasında yavaş yavaş bize hayat bunları öğretiyor. Bunlar zaten hangi derste öğretilir ya da bunun için müfredata bir ders eklenir mi? Eklense bile ortaokulda, lisede öğrenciler bu derse önem verir mi? Bilmiyorum. Belki de aslında insanın kendi kendine yaşayarak bunları öğrenmesi daha iyidir. Daha doğru olan budur. Ama bunlar bize öğretilmese de bence bunlar hakkında konuşmak insana iyi geliyor. Veya bunları konuşan birisini dinlemek bile insana iyi geliyor bence. Ben de burada sizin bir arkadaşınız olarak, belki sanal bir arkadaşınız olarak, beni evet fiziksel olarak hiç görmediniz belki, fiziksel olarak hiç tanışmadık ama bence aramızdaki iletişim gerçekten de bir arkadaşlık, bir dostluk ilişkisi gibi. Çünkü bana belki de kimseye anlatmadığınız şeyleri yazıyorsunuz bazen. Ben çoğu mesaja geri dönmeye çalışıyorum ama mesaj sayısı çok fazla arttıkça geri dönemediklerim de oluyor. Onlardan şimdiden çok özür dilerim. Ama hepsine bakmaya çalışıyorum gerçekten mesajların. Şimdi bu bölümde ne yapacağım? Bize okullarda, aile ortamında öğretilmeyen bazı 20'li yaş derslerini anlatacağım. Aslında benim Instagram'da böyle bir Reels serim var. Yani iki tane çektim bunun hakkında ama bana biraz oradan ilham oldu bu. Hani orada birazcık madde madde anlatıyorum bunları ama tabii ki çok askıda kalıyor. Veya söylediğim şeyler bir iki cümleden oluştuğu için belki yanlış anlaşılıyor. Burada böyle uzun uzun konuşma fırsatımız varken sizinle konuşmak istedim. Umarım biraz daha bu bölümü dinledikten sonra kendinizi rahatlamış ve daha dingin hissedersiniz. Çünkü insan 20'li yaşlar koşturmacasında, yani daha 20 yaşında bile olmayabilirsiniz. Bana mesaj attığınızda görüyorum, daha 18-19 yaşındayken bile kendinizi inanılmaz yorgun ve inanılmaz hiçbir şey yetemiyormuş gibi hissediyorsunuz. Geç kalmış gibi hissediyorsunuz ama bunlar normal şeyler. Bu hisler normal çünkü inanılmaz bir telaş çağında yaşıyoruz. Bu telaş çağı da bizi her şeye o kadar zorluyor ki, yani her şeyi kaçırıyormuşuz gibi bir işte FOMO hissimiz var ama artık ne yapıyoruz? Biraz sakinleşiyoruz. Biraz kendimizi dinliyoruz. Şimdi ben birkaç tane not almıştım. Dediğim gibi artık podcastleri hazırlarken uzun uzun böyle notlar çıkarmak yerine, bir metin hazırlamak yerine küçük küçük notlar alıyorum. O notları şimdi önüme açıyorum ben telefonumdan ve bakıyorum. Evet, şimdi 20'li yaşlar hakkında bize söylenilmeyen, bize anlatılmayan şeylerden biri bence, burada yanlış anlaşılmak istemem ama üniversite ve bölüm seçimi aslında o kadar da önemli değil. Yani evet, lisedeyken, işte üniversiteye hazırlık senesindeyken hayatımızın amacı çok iyi bir okul kazanmak, çok iyi bir üniversite, çok iyi bir üniversite, çok iyi bir bölüm kazanmak. Çünkü yani hayatımızı kurtarmak istiyoruz çoğumuz. Neden? İşte çünkü belki maddi durumu çok iyi değil ailemizin. Onlara yardım etmemiz gerekiyor. Onların sorumluluğunu hafifletmek için kendimiz daha fazla para kazanmamız gerekiyor ki onlara yardım edebilelim. Onların sorumluluklarını omuzlarından alıp kendimiz taşıyalım o sorumlulukları kendi omuzlarımızda diye. Kendi ayaklarımızın üzerinde duralım istiyoruz zaten. O yüzden de biz mecburuz iyi bir üniversite kazanmaya, iyi bir bölüm kazanmaya. Hani garantisi olan bir bölüm kazanmaya gerçekten mecbur hissediyoruz. Ve bütün çabamız da lisedeyken aslında bu oluyor ve en büyük korkumuz yeterince para kazanamayacak bir bölüm kazanmak oluyor. Evet, sizi çok iyi anlıyorum. Ben fen lisesindeyken benim amacım tıp kazanmaktı. Neden? Çünkü tıp kazanırsam, doktor olursam hayatım kurtulur. Çok rahat bir hayatım olur. Çok para kazanırım. Hem aileme yardım ederim hem kendi ayaklarım üzerinde dururum diyordum. Tıp olmayınca ben ne yaptım? Hukuk yazdım. Neden? Çünkü tıp olmuyorsa ondan sonra en gözde mesleklerden birine işte avukatlık, hakimlik, savcılık. O zaman da hayatımı kurtarırım. O zaman da çok param olur. Aileme bakarım vesaire. Hani tek derdimiz o zamanlar kendimizin ne istediğine odaklanmak yerine para kazanmak. Evet, bu endişeyi çok iyi anlıyorum. Bize öğretilen şey ne? İşte ya tıp kazanırsın, ya hukuk kazanırsın, ya mühendislik. Yani şu an bu algı hala devam ediyor mu? Aslında çok iyi bilmiyorum gerçekten bakın. Hani benim ailemde şu an böyle bir algı yok. Bu kesinlikle benden sonra kırıldı ve kardeşime kesinlikle bu şekilde yönlendirme yapmıyorlar. Ama benim zamanımda yani ben 18 yaşındayken 2010'ların başındayken 2010-14 yılları arasındayken bu çok önemliydi. Yani gittiğim dershanede, okuduğum okulda herkesin derdi, bütün hocalarımızın yönlendirmesi para kazanacak, garanti bir meslek seçmemiz yönündeydi. Sadece yazabileceğimiz 3 bölüm var sanıyordum ben. Tıp, hukuk ve mühendislik. Bunun dışındaki hiçbir bölümden para kazanamam, hiçbir şekilde doğru düzgün bir işim olmaz sanıyordum. Yani bu korkunç bir şey bence. Şu an eminim ki biraz daha kırılmıştır bu algı. Umuyorum ki hala insanlar bu şekilde düşünmüyordur. Ama bana kimse 20'li yaşlarıma hazırlanırken bunu söylemedi. Keşke söyleyen olsaydı, en azından rehber hocalarım kalkıp da bana hani bak önünde şöyle şöyle fırsatlar var deseydi ki demediler. Hatta ben o zamanlar için bence yine vizyonlu bir hareket olarak, vizyonlu bir hayal diyeyim, genetik mühendisliği yazmak istiyordum. Ama bana ne dediler? İşsiz kalırsın, sakın yazma. Ancak yurt dışına çıkarsan hayallerin gerçek olur. O da çok zor zaten, çok para lazım vesaire vesaire. Benim böyle gözümü korkuttular. Ailem de tabii bunları duyunca beni bu şekilde yönlendiriyor. Ben onlara da kızmıyorum aslında. Çünkü yaşadığımız ülkede şartlar belli. Garanti mesleğin olmazsa garanti bir hayatın da olmaz. Ama şimdi bakıyorum ki hayatıma hiç alakası yok ya. Gerçekten evet, iyi bir üniversiteye gitmek önemli ama önünüzde çok fazla seçenek var. Çok fazla imkan var. Yani şu an zaten dünya tarihinin bilgiye en kolay ulaşılabilecek zamanında yaşıyoruz. Yani eskiden insanlar ansiklopediler okumak zorundaydı bilgiye ulaşmak için. Şu an alakası yok. Şu an YouTube'a girdiğinizde bile bakın YouTube. Yani anladınız mı? Mesela Coursera diye bir internet sitesi var, eğitim platformu. Oradan eğer maddi durumunuz yeterli değilse bile financial aid diye bir yardımları var. Bir metin yazıyorsunuz, diyorsunuz ki benim şu yüzden şu kursa, şu eğitime ihtiyacım var. O yüzden de bana şu bursu verir misiniz? Hani eğitim bursu veriyorlar, kurs bursu veriyorlar size. Oradan eğer yazdığınız metin kabul görürse ki bence Türkiye'den gönderilen çoğu başvuruyu kabul ediyorlar. Çünkü oraya şey yazmanız bile yeterli. Türkiye'deki döviz kuru yüzünden sitenizdeki eğitimleri satın alamıyorum. O yüzden de ihtiyacım var vesaire dediğinizde birkaç hafta içerisinde onlar size geri dönüş yapıyorlar. İstediğiniz kursu size sağlıyorlar. Orada bir sürü eğitim var mesela. Tasarım eğitimleri, yapay zeka eğitimleri, yazılım eğitimleri. Hani şimdi imkanlar çok daha fazla. O yüzden sadece önünüzde çok az seçenek varmış da onlardan birini kazanamazsanız hayatınız elinizden kayıp gidecekmiş gibi hissediyorsanız, hayır, gerçekten de öyle değil. Evet, iyi bir üniversite önemli. Neden? İyi bir üniversite size vizyon sağlar. Sizin kişisel gelişiminize katkıda bulunur. Sizi önemli networklerle buluşturur. Ama tek şansınız, kendinizi geliştirmekteki tek şansınız üniversite değil. Hani ne olur iyi bir üniversite kazanamadıysanız da hayatınız bitmiş gibi davranmayın. Önünüzde aslında çok fazla seçenek var. Yeter ki o fırsatları görmeye çalışın. Yeter ki yeterli araştırmayı siz yapın. Hani sizin yaşamak istediğiniz hayatı yaşayan insanlara bir bakın bakalım hangi yollardan geçmişler. Hani artık evet, iyi şirketler hala iyi üniversite, iyi bölüm istiyorlar ama farklı yollar da var. İşte belki e-ticaret yapmak istiyorsunuz, belki girişimcilik yapmak istiyorsunuz. Ama nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsanız şu an mesela girişimcilik hakkında, e-ticaret hakkında öyle güzel podcastler, öyle güzel YouTube kanalları var ki onları dinlemek bile size belki ilham olur, size belki bir yol haritası çıkarır. Bu arada evet, girişimcilik yapmak istiyor olabilirsiniz, e-ticarete başlamak istiyor olabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Türkiye'de ki eskiden ben de o gözle bakardım, girişimcilik pek iyi gözle karşılanmaz. Yani girişimci insanlara biraz hani sen istisin o zaman. O zaman sen de bir gün bu heyecandan, bu hevesten vazgeçersin. Sonra sigortalı 9-5 bir işe girersin. Bir gün bunu sen de bırakırsın gözüyle bakılıyor. Neden? Çünkü girişimcilikte hani şirket kuruyorsunuz, gerçekten bir şirketiniz olmak zorunda, verginizi ödemek zorundasınız ama yeterince itibarlı bir iş olmayabilir. Bir de ürettiğiniz ürün çok böyle havalı değilse, ne bileyim böyle işte arabalar için batarya üretmiyorsanız veya işte bir fabrikasyon ürün üretmiyorsanız Evet, çok itibarlı bulmayabilirler sizin yaptığınız işi. Veya ne bileyim, bir takım arkanız var mesela. İnsanlar size takıcı mısın diyebilirler. Sizin hevesinizi kırabilirler. Mesela biz Dalip Ups'a ilk başladığımızda, bu arada hep Dalip Ups, Dalip Ups diyorum ama yani benim işim bu. Ne yapabilirim? Tablo. İşte kedi köpek giydiriyorlar. Tamam, olsun. Ne yapalım? Onlar da heves etmişler falan gözüyle bakılıyordu. Ama şimdi Dalip Ups'ın geldiği yeri gördüklerinde insanlar nasıl böyle oldu ya, nasıl başardınız ya vesaire demeye başladılar. Evet, belki sizin hayal ettiğiniz şey insanların gözünde yeterince itibarlı değildir. Ama okullarda size söylenilmeyen şeylerden biri şu ki sizin mutluluğunuz insanların gözündeki itibarınızdan daha önemlidir. Şu ana kadar ne söyledim? İki tane şey söyledim. Birincisi, üniversite ve bölüm seçimi aslında o kadar da önemli değil. Çünkü yapabileceğiniz şeyler sınırsız. Hani burada şey demiyorum. Tek sınır gökyüzüdür. The limit is sky demiyorum. Her şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz her şey sadece istediğiniz için olur demiyorum. Yapabileceğiniz çok fazla şey var. O şeylerden birkaçına ilk başta bir odaklanın. Bakalım hangilerine yetenekleriniz yetiyor. Hangilerini yapabilirsiniz? Biraz da gerçekçi olun. Hani ben böyle o kişisel gelişimci insanlardan olmak istemiyorum. Yeter ki isteyin, başarırsınız. Tek yapmanız gereken hayal etmek, ılık bir duş alın, sadece latte diyen insanlardan gerçekten olmak istemiyorum. Ama bir fark edin, bir potansiyelinize bir bakın bakalım. Hani siz hangi konuda yeteneklisiniz? Siz tasarım konusunda mı yeteneklisiniz? Siz edebiyat konusunda mı yeteneklisiniz? Siz yazılım konusunda mı yeteneklisiniz? Video editi konusunda mı yeteneklisiniz? Yabancı dil konusunda bile yetenekli olabilirsiniz. Bu bir yetenektir. Şu an evet herkes İngilizce biliyormuş gibi gözükebilir size ama hala İngilizceyi yeterince ana dili gibi konuşan insan sayısı Türkiye'de hala az. Belki İngilizce de o kadar iyisinizdir ki bu konuda içerik üretmeye başlarsınız ve sonrasında inanılmaz bir kitleye ulaşırsınız ve bakarsınız bu konuda aranan insanlardan biri olursunuz. Hani tek seçeneğiniz üniversitedeki bölümünüz değil demek istiyorum. İkinci söylediğim şey de evet seçtiğiniz meslek sizin itibarınızı belirler ama sizin mutluluğunuz itibarınızdan daha önemlidir. Ben Sakarya'da doğup büyüdüm ve hani hayatımın beni şekillendirecek önemli bir kısmını Sakarya'da geçirdim. Sakarya'da küçük bir şehir ve el alem ne der baskısı yeterince hissedilen bir şehir bence. Mesela Ankara'da tabii ki benim akrabalarım vesaire olmadığı için de bu baskıyı pek hissetmiyorum ama ben tam olarak el alem ne der baskısının yoğun bir şekilde hissedildiği bir ortamda büyüdüm. Sakarya muhafazakar bir şehir. Düşünceler konusunda, hayat biçimi bakımında da hani muhafazakar bir şehir. Böyle sadece kıyafettir, alkol tüketimidir vesaire konusunda düşünmeyin. Gerçekten hani hayat çizginizin muhafaza edildiği bir şehir Sakarya. Çünkü çok fazla akrabanız var ve küçük bir şehir olunca herkes sizden haberdar oluyor. Evet, el alem sizin hakkınızda konuşacak. Arkanızdan bir sürü şey söylenecek, iyi veya kötü fark etmez. Onların istedikleri, onların tercih ettikleri yönde eğer hayatınıza şekil verirseniz alkışlanacaksınız. Arkanızdan iyi konuşulacak. Belki de diyecekler ki, belki de çok iyi bilmeden diyecekler bunu hatta. Ona babası yardım etti de buralara geldi. Ona babası yardım etmese, annesi yardım etmese buralara gelemezdi diyecekler. Onların istediği yönde ilerleseniz bile. Zaten onların tasvip etmediği şekilde bir hayat çizgisi çizerseniz kendinize o zaman zaten arkanızdan sizi kötüleyecekler maalesef. Ama el alem ne der baskısı gerçekten belli bir yaşa kadar sizi baskılıyor bence. Evet biliyorum aslında hani 30-40 yaşına geldiğinde de insanlar hala el alem ne der diye hayatlarına devam ediyorlar. Ama bence en azından o çevreden birazcık uzaklaşan insanlar o baskıyı biraz daha azaltıyorlar kendi hayatlarında. Bu yüzden de bence belki o kendi küçük çemberinden uzaklaşması gerekiyordu insanın. Belki şehir değiştirerek, belki yeni bir çevreye girerek, farklı insanlarla tanışarak. Evet, bizim konfor alanımız oluyor insanlar. Sevdiğimiz insanlar da oluyorlar gerçekten. Saygı duyduğumuz insanlar da oluyorlar ama İnsan hep aynı insanlarla vakit geçirdiği zaman ne oluyor? Hep kendi istediklerini duyuyor. Hep duyduklarını duymaya devam ediyor. Ve bir yankı odası oluşuyor o insanın hayatında. Ne oluyor? O insanlara siz bir şey anlatıyorsunuz, onlar size gelip aynı şeyleri anlatıyor. Bir konuda bir fikrinizi söylüyorsunuz, karşınızdaki insanın da fikri sizinle aynı ve bir yankı odasında buluyorsunuz kendinizi. Söyledikleriniz sürekli yankılanıyor. Anladınız mı? Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Aslında biraz daha o çevreden uzaklaşıp farklı bir kitleye girip farklı insanlarla tanışmak size yeni bir hayatı, yeni bir dünyayı, yeni görüşleri size sunacaktır. Mesela üniversite bu konuda çok önemli bence. Çünkü ben dediğim gibi Sakarya'da küçük bir şehirde büyüdüm ve ODTÜ'ye geldiğimde gerçekten köyden indim şehre oldu. Yani Sakarya'ya köy demiyorum ama gerçekten çok farklı düşüncelerle karşılaştım. Yani Sakarya'da hep aynı şeyleri biz bilirdik. Yani 18 yaşındayım, 19 yaşındayım. Benim oda arkadaşım Ayvalıklıydı. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ve bambaşka bir tabandan geliyordu. Bambaşka bir background'u vardı. Bambaşka bir şekilde büyütülmüştü. Benden çok daha özgürdü. Benim ailem beni hiçbir zaman kısıtlamadı aslında ama büyüdüğünüz şehir sizi şekillendirir. Yani burada evet coğrafya kaderdir gerçekten. Sakarya'da doğan birisiyle Ayvalık'ta doğup yetişen bir insan birbirinden farklı oluyor. Yani en azından yemek kültürünüz bile farklı oluyor. Ben hep hamur işiyle beslenen bir insandım mesela. Sonrasında taze fasulyenin aslında soğuk yenebileceğini, işte barbunya plaki diye bir yemeğin olduğunu vesaire sonradan öğrendim. Hani sonrasında baktım ki bu benim çok da hoşuma gidiyor. Sonrasında benim hayatım yavaş yavaş işte değişmeye başladı. Güzel mi oldu? Evet bence güzel oldu. O yüzden de ne yapın? Evet el alem ne der baskısıyla büyümüş olabilirsiniz ama o el alemden bir kurtulun, bir farklı insanlarla tanışın. Farklı insanlarla tanışamıyorsanız bile farklı görüşteki kitapları okuyun. Farklı görüşlerdeki podcastleri dinleyin, YouTube videolarını izleyin. Göreceksiniz ki alternatif bir dünya daha var. Ve büyürken bize söylenmeyen diğer şeylerden biri de herkesin bizi anlamayacak olması. Hayatımıza aldığımız insanlar bizi anlayacaklar muhtemelen. Ama işte sizin o çemberiniz büyüdükçe ne kadar fazla insanla tanışırsanız, ne kadar farklı görüşten insanlar hayatınıza girerse, ne kadar farklı yetişmiş insanlarla bir arada olursanız bakacaksınız ki sizin yaptıklarınız anlaşılmıyor. Bu iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir ama bazen söylediğiniz bir şey çok zıt bir şekilde anlaşılacak veya sizin iyi niyetle yaptığınız bir şey diğer insanların gözünde yalakalık olarak görülecek veya sizin kibarlık olsun diye yaptığınız bir hareket başka bir insana eziklikmiş gibi gelecek. Bu normal. Evet, bu insanlara kendinizi bir anlatmaktan vazgeçin. Çünkü o insanlar o şekilde büyümüşler, o şekilde görmüşler. Burada şey demek istemiyorum. Diğer insanlar tamamen kötüdür. Sizi anlamayacaklar, boş verin değil. Hayır, bazı insanlara kendinizi anlatmanız gerekecek. Özellikle de değer verdiğiniz insanlara kendinizi anlatmalısınız. Ama dediğim gibi sizin bir çemberiniz olacak. O çember büyüdükçe, o çember dışarıya açıldıkça dışarıdaki insanlara bırakın da kendinizi çok fazla anlatmayın. Onlar anlamıyor mu? Sizi yanlış mı anlıyorlar? Bırakın yanlış anlasınlar. Çünkü bazı insanlar siz kendinizi böyle parçalasanız dahi anlamayacaklar. Çünkü sizin bakış açınızdan bakamayacaklar olaya veya siz onların bakış açısından bakamayacaksınız olaya. En iyisi burada hani boş vermek, en iyisi akışına bırakmak olur bence olayları. Böyle yaparsanız da daha az yorulmuş olursunuz. Hem de enerjinizi doğru yerlerde kullanmış olursunuz bence. Ve bize söylenilmeyen şeylerden biri yine biri size kötü mü davranıyor? İşte az önce söylediğim gibi birisi sizi anlamıyor mu? Yani hani belki anlıyor bile hatta sizi ama size buna rağmen kötü davranıyor. Sürekli arkanızdan konuşuyor, işte sürekli sizi eleştiriyor, sürekli laf sokuyor, yerin dibine sokmaya çalışıyor sizi vesaire. Bir insan sizi hep böyle dibe çekecekse, hep böyle size kötü davranacaksa bilin ki bu insanın sorunu aslında sizinle değil. Göreceksiniz ki bu insanın sorunu aslında kendisiyle. Çünkü bazı insanlar sadece bundan zevk alırlar. Sadece işte başkalarını yerdiği zaman, başkalarını küçük düşürdüğü zaman kendilerini üstün görürler veya kendilerini yeterli hissederler. Ama siz sanarsınız ki benim hatalarım var, benim eksik yönlerim var. O yüzden ben şu an bu kötü söylemlere maruz kalıyorum. O yüzden kendinizi eksik hissedersiniz. Ama bakarsınız ki bir zaman geçer. Bu insan sadece size böyle davranmıyordur. Diğer insanlara da böyle davranıyordur. O zaman anlarsınız ki o insanın sorunu sizinle değilmiş. Ama siz bunu anlayana kadar ne olur? kendi kendinizi yer bitirirsiniz, tamam mı? Hep bunu düşünürsünüz. O insan bana neden böyle dedi? O insan bana neden böyle davrandı? Ya o insan aslında öyle bir insan. Siz de olsanız, Ayşe de olsa, Fatma da olsa, Zehra da olsa, Ahmet de, Mehmet de olsa, o insan zaten öyle davranacaktı. Siz bırakın o insan öyle davranmaya devam etsin. Yavaşça hayatınızdan o insanı çıkarın. Bakın ne kadar da rahatlayacaksınız. Hayatınızdan çıkaramıyor musunuz? En azından bunu fark ederseniz buna daha az üzülüyorsunuz. Bunu daha az kafaya takıyorsunuz ve ne oluyor? Sonrasında kendi enerjinizi kendi istediğiniz yerlere harcamış oluyorsunuz. 20'li yaşlar hakkında bize söylenilmeyen diğer şeylerden biri de hiçbir ilişki sizin mental sağlığınızdan daha önemli değil. Evet, 20'li yaşların başındayken veya işte 18-19 yaşındayken insanlar özellikle de romantik ilişkilerinde çok fazla işte kendilerinden ödün veriyorlar. Yeter ki karşımdaki benim onu sevdiğim gibi sevsin diye ne yapıyorsunuz? İşte kendiniz değilmiş gibi davranıyorsunuz. O insan nasıl isterse o şekilde fiziksel görünümünüze yön veriyorsunuz. Onun seveceği şekilde giyiniyorsunuz. Ne bileyim, hareketleriniz, konuşmalarınız veya önem verdiğiniz şeyler o insana göre şekilleniyor. Hani başlıyorsunuz ilişkiye, bir tane fedakarlık yaptınız. Bir tane daha yaptınız. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Sonra diyorsunuz ki ben bu ilişkiye çok emek verdim. Bu ilişkiden artık vazgeçemem. Bu ilişki benim kişiliğimi oluşturuyor. Asla ölsem de vazgeçemem. Ben ondan ayrılırsam bittim. Hayatın sonu gelmiş gibi hissediyorsunuz. Yani evet, 20'li yaşların başındayken bu ayrılıklar sizi mahvediyor. Çok üzülüyorsunuz. Hatta yani kalbiniz o kadar kırılıyor ki, o kadar üzülüyorsunuz ki bu fiziksel bir acıya bile dönüşüyor. Hatta psikologlar söylerler, kalp kırıklığı fiziksel bir acıymış gibi vücudumuzda hissedilir. İşte onun gibi tepkiler veririz, midemiz bulanır, başımız döner, işte halsizleşiriz, yemek yemekten kesiliriz. Sanki hani dünyanın sonu gelmişiz gibi hissederiz. Ama yani özellikle de 25 yaşından sonra fark ediyorsunuz ki hiç önemli değilmiş ya. Hani hayatta neler var. Ben burada bir teyze gibi konuşmak istemiyorum ama yavaş yavaş bunu göreceksiniz siz de veya görmüşsünüzdür zaten. Ne büyük acılar var ki, yani aşk acısı onun yanında neymiş. Sonra anlıyorsunuz ki zaten hani büyük bir acı yaşamasanız da kendi mental sağlığınız bu ilişkiden çok daha önemliymiş. Özellikle de toksik bir ilişkiden çıktıktan sonra insanlar bir süre sonra fark ediyor ki ben ne yapmışım kendime? Şu an o kadar iyiyim ki, zihnim o kadar berraklaştı ki, o kadar rahatladım ki, yani omuzlarımdan bir yük kalkmış gibi hissediyorum der insan toksik bir ilişkiden ayrıldıktan sonra. Ama işte toksik bir ilişkinin içine girene kadar insan bunu fark edemiyor. Bu toksik insanlar da zaten neye benziyor? Göz alıcı, çok parlak mantarlar olur, tamam mı? O mantarlar dışarıdan baktığınızda İnanılmaz böyle güzel gelir. Şirin Baba'nın mantarları gibi böyle pasparlaktır, kıpkırmızıdır, güzel güzel desenleri vardır. Ama yediğinizde ne olur? Zehirlenirsiniz. Ne olur? Mideniz bozulur, değil mi? O insanlar da öyle dışarıdan çok çekici gözükürler. Sizi alırlar hayatlarına. Siz de onları hayatınıza alırsınız. Sonra işte gibi dediği gibi nasıl oluyordu? Love bombing, ghosting, gaslighting. Sonra da kara toprak. Yani anladınız mı? Eskiden biz bu arada bunları hiç bilmiyorduk. Şu an bence psikolojik okuryazarlık o kadar arttık. Yani çok şanslı bence şu an yetişen gençler. Yani love bombing diye bir şey varmış. Ben hiç bilmezdim 25 yaşına gelene kadar. Ben bunları son yıllarda öğrendim. Ve yani şu an ben geçmiş ilişkilerime baktığımda diyorum ki evet, bana love bombing yapılmış, hatta belki ben de yapmışım, sonra ghosting'e uğramışız vesaire. Hani bunları sonradan fark ettik. O zamanlar belki fark etseydik belki daha az üzülecektik. Çünkü bunlar hani başkaları tarafından da yapılan ve literatüre geçen şeylermiş. Bunlar zaten var olan şeylermiş. Hani sadece ben yaşamıyormuşum, sadece benim başıma gelmiyormuş deyip hani belki daha sağlıklı ilişkiler içerisinde bulurduk kendimizi. Hayatınıza insanlar girip çıkacak. Bu normal. Bir ilişkinin bitmesi dünyanın sonu kesinlikle değil. Mental sağlığınız kesinlikle bu ilişkilerden, bu arkadaşlıklardan çok daha önemli. Bazı arkadaşlıklar da oluyor ki evet, çok can ciğer kuzu sarması oluyorsunuz. Her şeyinizi anlatıyorsunuz o insana, her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Sonra çıkar ilişkileri dönmeye başlıyor. İşte bölüm arkadaşlıklarıysa böyle rekabetler oluyor. İşte ne bileyim, birlikte iş yaptıysanız para pul mevzusu giriyor işin içine ve Hani hiç, olay hiç istemediğiniz yerlere evriliyor. Sonrasında mecburen o arkadaşlığın da sonu gelmiş oluyor. Evet üzülüyorsunuz, evet keşke böyle olmasaydı diyorsunuz ama kendinizi paralamak yerine bence bunların farkına varmak, bunların hayatın doğal döngüsü olduğunu fark etmek bence insanı geliştiren şeylerden biri. Bu arada ben bunları şimdi böyle çok rahat şekilde anlatıyorum ama hepsini ben de yaşadım ve hepsine ben de üzüldüm. Hepsi beni de yıprattı. Ama şu an evet hani bunlar üzerinde konuşabilmek, bunlar üzerinde en azından böyle aklımın böyle tertemiz olduğunu görebilmek bana iyi geliyor. Üzülmüyor muyum bazı yaşadığım şeyler için? Evet üzülüyorum. Bunları kabullenmek ve sonrasında yola devam etmek çok daha iyi geliyor insana. Bu arada ben şey demiyorum işte ayrıldıktan sonra asla üzülmeyin. Bir arkadaşınızı kaybettikten sonra hiç işte kılınız bile kıpırdamasın. Hayatınıza olduğu gibi devam edin demiyorum. Bütün duygularınızı yaşayın. Üzüldünüz mü? Üzülün evet. Ama bu böyle sizin hayatınız sanki bitmiş gibi size hissettirmesin istiyorum. En azından bunun farkında olun istiyorum. Zaten bu psikolojik farkındalık, psikolojik okuryazarlık bu yüzden önemli. Bir şeyler hakkında üzüleceksiniz evet ama bunları atlatabilmenin yolu bence bunları kabullenmekten ve duygularınızı doğru şekilde yaşayabilmekten geçiyor. Bu yüzden de ben yine hiç şey demiyorum bakın. En önemli şey kendinizsiniz ve diğer insanları boş verin. Diğer insanlar sizi anlamayacak. En önemli şey kendinizsiniz demiyorum. Hayatınızda anlamlı ilişkiler olsun. O insanlar çok önemli. Anlamlı bağlar kurabildiğiniz insanlar gerçekten çok önemli. Çünkü insan kendi kendine yetemez. Sosyal varlıklarız ve o ilişkilere ihtiyaç duyarız. Biz anlaşılmaya ihtiyaç duyarız. Sevilmeye ihtiyaç duyarız. Zaten hani bizim ihtiyaçlarımızdan birisi sevme ve sevilme ihtiyacıdır. Sadece sevilmek de yetmez. Bir insanın bir canlıyı sevmesi de gerekir. İşte bu bölümde anlatmak istediklerim nelerdi? Bize insanlar şunu söyler. Evet, el alem senin arkandan konuşur. El alem ne der? Bak doğru düzgün yaşa hayatını. Kendine güzel bir hayat çiz der. Ama sizin kendinize güzel bir hayat yolu çizmenizin sebebi el alem ne der korkusu olmasın. Yoksa yanlış kararlar verirsiniz. Yoksa ne olur el alemin size dayattığı hayatı yaşamış olursunuz. Vadideki Zambak kitabında Balzac şöyle der. Ama anneden ziyade üvey anne olan toplum gururunu okşayan evlatlarını sever der. Evet siz toplumun gururunu okşadıkça, toplumun istediği şekilde hayatınıza yön verdikçe bir üvey anne gibi toplum sizi alkışlar. Çünkü onun gururunu okşamışsınızdır. Çünkü onun istediği gibi bir hayat çizmişsinizdir kendinize. Ama gerçek bir anne ne yapar? Sizi koşulsuz sever. Sizi her türlü bağrına basar. Evet, toplumun bir sürü doğrusu olacaktır. O doğrular size dayatılacaktır. Ama toplumun doğruları değil, kendi içinize sinen olsun bu hayatta. Benim en büyük dileklerimden biri budur. Seçtiğiniz üniversitede, seçtiğiniz eşte, seçtiğiniz yolda sizi ilgilendirir. El alem evet sizin arkanızdan konuşur, ben konuşmaz demiyorum. 5 dakika konuşur o hayatı, siz o hayatı bir ömür yaşarsınız. 5 dakika sizi konuştuktan sonra geçer diğer 5 dakika başkasını konuşmaya devam eder. Siz sonra o 5 dakika için mi harcayacaksınız hayatınızı? Yani bana bir bunu söyleyin. O yüzden seçtiğiniz yol umuyorum ki içinize siner. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine böyle birazcık el aleme salladığımız bir bölüm oldu ama 20'li yaşlar hakkında bize anlatılmayan daha birçok şey var. Belki bu bölümün devamını da çekerim. Aslında belirlediğim birkaç konu başlığı vardı ama bugün oturduğumda podcast kaydetme tuşuna bastığımda canım bu konu hakkında konuşmaktan çekti. Aslında başka bir sürü yazdığım konu başlığı var ama bu konuda birazcık doluymuşum galiba. Umarım bunu konuşmak da bunu dinlemek de size çok iyi gelmiştir. Dediğim gibi ben sizin sanal arkadaşınızım. Sizin hiç tanışmadığınız, fiziksel olarak hiç tanışmadığınız arkadaşınızım ama umuyorum ki bu bölümü dinledikten sonra birazcık daha kendinizi rahatlamış hissediyorsunuzdur. Size iyi gelmiştir anlattıklarım. Çünkü bence hepimizin ortak dertleri var ve bunların üstesinden konuşa konuşa geleceğiz. Yavaş yavaş olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'da beni podcastlendiğiniz adıyla bulabilirsiniz biliyorsunuz. Bu arada adımı bilmeyenler için ben Fatma Nur. Bunu podcast'in başında söyledim mi? Hiç hatırlamıyorum. Şu an podcast'in başında söylediğim her şeyi unuttum zaten. Neyse, sizi çok seviyorum. Sizi gerçekten çok seviyorum. bölümlerin sonunda söylediğim gibi hep de söylemeye devam edeceğim. Çünkü bence internetteki en güzel kitlelerden birine ulaştım. Hiç böyle kötü mesajlar almıyorum. Yani nazar değmesin. Şu an tahtaya vurayım. En yakın bulduğum şeye vurdum. Yani maşallah sizi o kadar seviyorum ki siz de bence beni seviyorsunuz. Bu bölümler size de iyi geliyor, bana da iyi geliyor. Hani böyle oturup konuşmuş olduk. Belki beni yürüyüşte dinlediniz, belki kahve içerken dinlediniz, belki çalışırken dinlediniz. Artık nasıl oldu bilmiyorum ama umuyorum ki size çok iyi gelmişimdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.